hakikaten nereden başlasam meselesi kolay olmayacak. Bu dünyaya geldim bir kere. 46 yaşına girdim. 46 yılın yani neresinden tutsam bilmiyorum ama yani özgün tabii herkesin kendi hikayesi özgün ama benim de şey böyle Kürt Alevi Dersimli bir ailenin kızıyım. Öyle bu şekilde dünyaya geldim. Bu şekilde büyüdüm. Dünyam aslında böyle belirlendi. Yani hani oradan doğuyor her şey. Doğduğum yer. Nasıl rahmine düştüğüm yerse düştüğüm toprak coğrafyada benim hayatımı belirledi aslında. Ama komik yanları var tabii benim hikayemden aslında böyle keyfe keder doğrulmuş bir çocuğum. Ailem, babam Almanya'da çalışan ilk giden gruplardan işçi. Annem köyde o dönem Dersim'de. Zorlu doğumlar, ölüler falan derken üç çocuk yapıyor. İkisi kız, biri erkek. Aslında hikaye bitiyor. Erkek de var, kız da var. Tamam, o kıymetli erkek de doğmuş tabii. Soy devam edecek. O önemli. Hiç kimse değil demesin. Bizde de önemli. Erkeği de bulmuşken şehre geliyorlar. Erzincan'a taşınıyor ailem. Taşındıktan sonra babam orada işte işler yapıyor, ticaret, otel alıyor, hanlar alıyor, bir şey yatırım yapıyor o dönem için kendince. Şehre taşınıyoruz. Bu o geldiği yılda da ya bir tane de şehir çocuğu yapalım diyorlar. Bak hem de planlıyorlar yani hani öylesine bir şey değil, bir şehir çocuğu yapalım. Beni yapıyorlar. Ben bir kent projesiyim. Annem hala başıma bir şey geldiğinde, üzüldüğünde şey der ki şehir çocuğu yapmamalıydım falan der tabii. Yaramaz bir şey kız oldum çünkü onun için bazen de. Aslında böyle bir ilginç durumum var benim. Hani planlanmış bir şehir çocuğu yapacağız. Ve hatta öyle ki bizim mahallenin hepsi Erzincan'da büyüdüm ama mesela sonra anlatırım belki dönmemde önemli değil. Ben Erzincan'da 16-17 yaşına kadar büyüdüm. 92 depreminde İstanbul'a geldik. Erzincan'da hiç bağımın olmadığını fark ettim. Yani hiç sanki orada yaşamamışım gibi. Sonra doktorluk yapmak gibi. Çünkü Erzincan kültüründe büyümemişiz. Çünkü Erzincan'ın içerisinde de mahalleler var. Orada Kürtlükten çok Alevilik meselesi, etnisiteden çok inanç biçimi daha belirleyici. Alevi mahalleleri var. Ben öyle bir Kürt Alevi mahallede büyüdüm. Hepsi Dersim'de. Kendi mahallemizde, kendi köyümüzü başka köylerden gelirsen birleştirmişiz. O yüzden çok şey yapmıyorum yani Erzincan'ın kenar yapısı neydi? Çünkü sınırlar vardı yani Alevi mahallesi, Sünni mahallesi. Üçüncü bir faktör vardır Erzincan'da. Askeriye vardır, üçüncü ordu vardır. Yani ordu ve sivil hayatın şeyleri var, sınırları var. Ama orada da sınır var yani. Sünnilerde, Aleviler diye şey yok. Böyle Türk, Kürt falan konuşulmuyor. Çoktan unutturulmuş meseleler. Ya orada doğdum. Mesela ailem bana önce hiç Kürtçe öğretmiyor. Şimdi bugün Zazaca falan denilen Kürtçenin Zazaca lehçesinde konuşuyoruz. Ve hiç öğretmiyorlar. Şehir çocuğuyum ya. Köye gidiyoruz yazın dersine. Abim hep alay ediyor. İşte sen anlamayacaksın. Belki de sana küfür edecekler. Böyle en gıcık yerden vuruyor beni. Ama ben üzülüyordum, çok üzülüyordum. Ama şu, ben mesela bu aslında düşündüğüm de bir şey olduğu için böyle biraz hazır anlatacağım gibi gelecek size. Hani kendin de düşünüyorsun niye böyle, nedir falan diye kendi hikayende. Ben şeyi fark ediyordum, yani bilmiyordum o dili. Şey çünkü babaannem konuşuyordu, annemler konuşuyordu, anlamıyordum. Ama bu dedim herhalde, yaşımı da hatırlamıyorum. Öyle 5 yaşlarına kadar, en fazla 6 yaşına kadar süren bir süreçtir herhalde. Tam hatırlamıyorum. Oraya gittiğimizdeki duygularım çok ilginçti. Mesela hani kırmızı köprü var bizim orada durursun, kahve vardır, bir mola verirsin, çay içersin, amcalar, böyle yaşlı amcalar, klasik o bir kasaba, yol üstü şeyleri. Zaten kırmızı köprü de böyle yol üstü bir yer, harçlık çayının kenarına kurulmuş, kahvelerin olduğu hala aynı. Amcalar, teyzeler oturur, muhabbet ederken şey olurdum, nereye gelecektim? Ben geldiğimizde şey diyordum, herkes bizim gibi. Ya yani Erzincan'da bile şeyim, o küçüklükten o tam ait olma duygusunu orada hissetmişim. Bu benim için çok önemli bir şey yani bu kısım. Herkes bizim gibi diyorsun, küçücük çocuk aklınla. Hala o dili anlamıyorsun ona rağmen. Ama yok, orada oralısın yani. Herkes bizim gibi. Çünkü o şey yok. Herkes aynı inançta. Herkes hazır, düzgün. İşte neyse oranın kutsalı dendiğinde. Bir sürü evde, evin içinde ya da mahalle içindeki o saklı kalmış şey orada açıkta yaşanması benim çok hoşuma gitti muhtemelen. Dil. Yani dışarıda konuşulmuyordu çünkü şimdi rahat rahat konuştuğumuz hiçbir şey yok. Alevi değiliz. Kürt değiliz. Evde bir dil, evde bir din var ama dışarıda yok. Okulda söylenmeyecekle büyümüşüz yani biz o nesiliz. Okulda hiç bu meselelere girme yavrum. Hiç öyle konuşma yavrum. Yani böyle bir gizli yanınla aslında kendin olmadan başka bir rolle büyüdük yani. Bu çok acıtan bir şeydir. Çok acıtan bir şey bence yani. O yüzden o çocuk işte o zaman o dersine gidiyor diyor ki sana. Burası ne kadar güzel. Herkes bizim gibi. Ben bu hakikaten bu benim kendi içimde çok büyük bir şey. Bugünlerimi oradan anlayabiliyorum işte. Tam kendin olma hali, ait hissetme, özgür hissetme, yasaksız bir ortam falan. Böyle bir hikaye, öyle başladı. Sonra ama benim şeydi yani tabii özgün yanlarımız tabii yani Kürt olmanın yanında Alevi ailede olma, yurt dışı bağlantısı. Biraz daha tabii ki kent ve hayata dair tırnak içinde modernizme dair şeyleri çok rahat ulaştık. Bir yanıyla da hani kapitalizmin nimetleri bizim evlere çabuk geldi. Elektronik daha hızlı geldi. Makinalar daha hızlı geldi. Annemin işine yaradı, iyi oldu gerçi. Ama yani ekonomik iyi büyüdüm mesela. Çok oranın iyi aileleri arasındaydık. Zengin bir aile çocuğuyum. Her yerin bir şeyi vardır ya, sınıfı vardı. Babam da orada bilinen, şöyle de biliniyor bir de yani Alevi olarak da zengin olduğu için başka bir yere koyuluyorsun. Kentteki ilişkilerde, dengelerde önemli bir figür haline geliyorsun. Mesela babam hem öyle hem de bir de dede soy olduğu için olarak hani böyle bir aura ile büyüyorsun. Şimdi bu benim çok umursadığım bir şey olmuyor ama aslında bir bakıyorsun ben böyle bir babanın o kızı doğmuşum mesela. Aslında seni direkt indirek böyle bu datalar seni etkilemiş küçük kentin hatır sayılır bir ailesinin kızı oluyorsun. Ama bu toplumsal ilişkilerdeki şey buydu ama biz hiçbir zaman böyle çok zenginiz falan, o dönemin zengin yani maddi durumumuz iyi diyeyim. Belki de çok zengin değildik ama biz öyle hissediyorduk en azından biz diğer insanlara göre. Ama biz ailem şey bir yer seçmiyordu işte şöyle bir ev yaptıralım, villa yaptıralım yani öyle bir şey değil. Kendine ait yeri seçti yani. Orada ilişkiler çok şeydi, yataydı yani. Şey bizim orada durumumuzun iyi olması, yan komşumuzun kahvede çalışıyor olması bir sıkıntı şey değildi. Tartışılan, konuşulan bir şey değil. Onlarla yaşamak istiyorduk. Çünkü şey yok yani. Orası bizim dünyamız yani. Hani sınıfsal bir yere koyacak şey yok. Bir de annem koymazdı. Ben annemi işte çok önemli buluyorum burada. Belki babam yapardı. İsterdi muhtemelen daha oranın daha başka bir yerinde yaşayayım. Annem çok çünkü kadınlar çünkü çok şey geleneği dile daha bağlılar. Daha ritüellerine. Çünkü kent ilişkisi daha zayıf. Çalışmıyor ev kadını. Erkek dışarıdan direkt sistemle bağ kurdukça hem devletle bağ değişiyor. Hem sistemle kurduğu bağ değişiyor. Hem dil meselesi. Yani erkeklerin ilk unuttuğu şey dil mesela. Hani dil gerçekten kadınlar koruyor yani. Hiç erkekler unutuyor gidiyor. Çünkü o sistemin için direkt göbeğinde olduğu için kendini konumlandırırken kısmen de bu onun için yer yarattığı için de bence çok umursamıyor. Kadınlar öyle değil. Annem olmasa herhalde ben bu kadar dersimi bilmeyecektim. Dersimden bu kadar yıldır uzaktayım. Dersimden gibi. Dersim olmaz yani. Bence annemden ve o mahalleden ben dersimliyim. O kadınlardan yani. Yoksa bu kodları taşıyamazdım, üzülürdüm de. Çünkü çok zengin bir dünya. İyi ki onları yaşamışım, şanslıyım. Dili öğrendim. Yani ben hiç hatırlamıyorum nasıl öğrendiğimi. Ama o kadınlarla öğrendim. Hepsi yani komşularımız, hepsi o teyzelerin bahçeli evlerdi hep böyle. Herkes bahçelerde, sokakta, sokak var zaten. Hani bir sokak var, mahalle var, kapının önünde halı yıkanır, yün çırpılır. Kolektif hani... İşte Ben hala diyorum yani bu kadar kolektifliğe, bu kadar şeye içtenlikle isteme halimi o günlerde görüyorum ben aslında. Çünkü deneyimlemedik şimdi. Deneyimlemediğimiz bir şeyi en fazla doğru bulup yaşamak isteriz dersin. Ama bizim için öyle değil. Mahallede büyümüş, mahalle çocukluğu yaşamış, kadınların o bir aradaki ilişkilerine tanıklık eden bir insan için daha sadece bir şey haline geliyor. Kolektiflik hani bir arada bir şey yapalım. İş hiç zor gelmez çünkü kadınlar hepsi paylaşıyordu değil mi? Yani bir evin 10 tane halısı yıkanacaksa o gün onlarınki yıkanır, öbür gün öbürününki yıkanır. Ne olacak yani? Kadınlar hepsi o yüklerin malı altından kalkıyordu yani. O çamaşırlar, o yaz temizliği, kış temizliği falan. Böyle geçti ama mesela bu kadar geleneksel kodlarım vardı, bir o kadar da hakikaten çok kentli şeyler yaşadım yani hani. Yani kente dair yani hep yaşadım. Şehir merkezinde büyümüşsün. Ama bir de o dönemin Anadolu Liseseli var, meselesi var. Anadolu Lisesi'nde okuyorsun. Daha bir değişik bir şey oluyor o dönem için. Çok özel bir şey. Başka bir sınıftan insanlar. Aslında kimler kazanıyordu Anadolu Lisesi'ni? Kentte okumuş bir şekilde daha iyi okuyabilmiş çocuklar. Tamam, evet sınavla kazandık. Bir de Erzincan özgüde o askeri yerin olmasından kaynaklı asker çocukları çok vardı. Tayinle gelmiş, Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Yani yerli okuyabilmiş çocuklar ve asker çocuklarıyla büyüdüm. Hayatım hep böyle geçti, o asker çocuğu. O ailelerle. Biraz da onlar tabii Erzincan'a geliyor. Yok nereden geldim? Ankara'dan geldim. Nereden geldim? Niğde'den geldim. Aslında bilmiyorsun nereler buralar, hiç gezmemişsin. Kentlerle buluşturuyor senin bilinen hem coğrafyan geliştikçe bir de sana hepsi değişik geliyor. Özeniyorsun da orada bir şey yaşamış, orada yok. Hani sen de istiyorsun falan, yurt dışına gitmiş beğenmişler var. Çocuk dünyası için düşünsene. Çok koca koca şeyler bunlar. Liseyi öyle okudum. Lise 2'ye kadar Anadolu Lisesi'nde okudum. Tabii böyle Kürtçe işte konuşan, başka bir konuşan Türkçeyi sen düzgün konuşma derdi hani daha yüksektir ya öteki için. Belki orada tutulmak için. Üstüne bir de İngilizce eğitim alan bir kız var evde. Çok havalı ailem için, çok onur edici. Güzel bir şey birden evde küçücük bir kız çocuğu başka bir dil öğreniyor, yabancı dil de öğreniyor. Çok evde başka bir hava yarattın sen benim Anadolu sesini kazanmam. Çok ailede motivasyon üretti. Bir de herhalde hani bakın biz de yapabiliyoruz falan da hani kendini daha güçlü hissediyor. Sonra deprem oldu. 92 depremi. Lise 2'deydim. İşte o büyük deprem şehir alt üst oldu. Yatırım yani maddi olarak her şey yıkıldı gitti. Biz işte bir hafta içinde annem hiç istemiyordu taşınmayı. Biz hiçbirimiz istemiyorduk. İstanbul'u zinhar istemiyoruz. İstanbul'u hiç sevmiyoruz. Çünkü İstanbul bizim için yani geldiğimiz kişilerin evlerinin o gecekondu semtinde olması, o evlerin o şeylerini biz orada o kadar konforlu güzel yaşıyoruz ki yani kent buysa biz bu kenti istemiyoruz. Yani sıvasız ev nedir? Herkes çok böyle iç içe, çok ciddi emekçiler ya bir de. Yani çok ciddi emekçiler. Yani bize oralara geldiklerinde bize anlattıkları İstanbul'a geliyorsun onları o İstanbul'un içinde gördüğünde bir kırılma yaşıyorsun yani. Biz bunu istemiyoruz. Biz burada çok gayet iyiyiz çünkü diyorsun. Hani burada bir düzenimiz var. Hani gidersek daha fazla daha sakin güzel bir yer olsun. O da ne gibi olabilir? Hani bir Akdeniz kenti gibi bir şey olur. Yani burada daha bir sakin, daha bir deniz meniz olan bir şey olsun. Hani farklı olacaksa böyle bir şey farklı olsun. Hayatımıza deniz girsin. Ama İstanbul bizim için hiç düşünmediğimiz bir şehirdi. Hep bir kaos, sert bir sıkıntı. Ama maalesef amcam babam o dönem felç geçirmişti. 10 yıl felçli yaşadı babam. Amcam hepimiz adına karar almış. Biz köydeyiz. Dayımlar bizi Dersim'e götürdü. Hemen köye götürdüler. Orada kaldık. Babamı falan alıp kaptık işte felçli adam dışarılar duymasın diye. Telefon geldi. Annem evi bırakmıyor ama. Bizi gönderdi. Annem orada durmuş o kazığı çakmış. Ya bir yerden edilmiş zaten. İkinci bir yer onun için Erzincan. Bırakmıyor kadın. Amcamla kavga ediyor. Annemi kim sallar? Yani amcayı kararı vermiş. abimi ikna etmişler falan, biz kavga ettik falan ama yok yani, ben dedi kardeşim siz gitmem. Biz, ben mesela orada biz kadınların tavrıyla erkekleri, bak o da bir şeydi yani, biz kadınların tavrını gücümüz yok, küçüğüz, kimse bizi ciddiye almıyor ama kadınlar mesela istediği şeyle, yani o erkeklerin istediği şey değişti. Babam karar mekanizmasında yok. Artık o hasta olduğu için o çok şey olmuyor, edilgen bir durumda. Yani kadınların istediği şey yine bir yurttan olmama hali. Aldılar bizi, sürüklediler. Biz çok işte 20 Mart nevrozunda geldik buraya. Evet, 92, 20 Mart, 13 Mart deprem oldu. 21 Mart bu kadar hızlı karar niye? Bu hız niye? Yani biz hiçbir şey anlamadık. Bu bize aslında maddi olarak da sıkıntı yarattı sonradan. Hani oradaki yaşamımızı bir örgütleme, yasal haklarımız. Yani aslında bu kadar acele niyeydi? Her anlamda kötü bir karardı yani. Hani kadın emeğe bakıyordu. Bak şimdi annem onlara da söylemişti. Yani burada bu kadar yıl emeğimiz var, şunumuz var ama hepsi bırakıp hemen bir an önce gidelim hazırla. İstanbul'a böyle koca bir otobüs tuttuk. Bizim köylülerin hepsi. Aynı otobüsle geliyoruz. Yani mesela bir kaza geçirsek aslında yine herkes gidecek. Tek bir, yani hala o günlerden bize kalan güzel şey varsa sevdiklerimizi kaybetmedik. Canımız o anlamda acımadı. Tanıdıklarımızı kaybettik. Çok travmatik bir şey. Yaşadığımız kent alt üst oldu falan ama hani birebir kendi yakınının kaybı çok ağır bir şey olurdu. Onu yaşamadık. O yüzden o maddi boyutu hala şey diye konuşuruz. Ne yapalım ya, boş ver falan. Sonuçta diğerini hiç onaramayacaktık o yokluğu dedik. Geldik bir otobüsün içinde, bu kente girdim işte. Yani benim bu kente girişim çok ilginç. Öyle girdik. Sabahın doğru mu? Işık yanıyordu ama yok. Ya çok ışık vardı. Karanlık da hala ama. İzmit Körfezi'nden falan girişi. Hiç unutmayacağım. O da benim için şey. Aa dedim, burada yıldızlar yere inmiş dedim. Hani gökte hiç yıldız yok. Aa, ışık ışık ışık, her taraf çok ışık. Hani ben de yıldızlı gecelere bakmışım küçük bir şehirde. Hep yıldız varmış hayat, hep gökyüzü. Bir de sınırsız bakabiliyorsun ya orada, bina çok değil. O sınırsızlık, gökyüzüne bakmak. Bir de dağlara bakmayı çok özlüyorum burada. Dağ yok burada, çok özlüyorum. Ama benim için ilginç mesela, yani ben burayı öyle görmüştüm. Tamam dedim ya, burada gökyüzü de farklı yani, hani burada gökle yer de yer değiştirmiş gibi. İlk girdiğim gün bu. Bu kente böyle girdim. Hatta böyle henüz evi ayarlamamışız o amcamın acelesiyle, bir yakınlarımızda kalacağız. Dayımlar yer ayarlıyor, herkes koşturuyor. Tabii ki burada bağlarımız olduğu için gelinmiş. Sarıyer'de amcamın kızına gittik. Döneceğiz ertesi gün, geleceğiz. Babam çünkü bu tarafta birinde kalıyor. Hani paylaştılar herkesi. Hani afet durumu, herkes akrabalar şunlarla sahip çıkıyor. Biz de amcamın kızında kaldık Sarıyer'de. Ama döndüğümüzde bir durağa geldik. Maslak'ta. Hala geçtiğimde çünkü oraya çok geliyorum. Ya çok büyüktü. Koca dedi hani, o zaman da onu söyledim. Yani ne yapacağım ben burada dedim ya. Çok büyüktü yani, her şey çok büyüktü. O maslak, o meydan benim için şeydi, büyüklük yani. Kaybolduğumu hissettim o gün mesela. Yani ben burada ne yapacağım? Orada başarılı bir öğrenciydim. Bir şeyim, planım vardı. Kendi açımdan bile böyle bir böcek gibi hissettim kendimi. Bir ürktüm. Şimdi gel gör ki hayatın içine girince, o İstanbul da küçülüyor bu arada. Artık sevdiğim bir İstanbul oldu. İlginç oldu. Bu benim böyle kent gelişim oldu. Ama İstanbul'u sonra da düşündüm. İyi ki gelmişim. Sonrası İstanbul'dan sonra Antalya'da üniversite öğrenciliği yaptım. Tabii böyle dünya tatlısı bir şehirdi. Öğrenci işim aşırı konforlu. Deniz, gök, yüzü güzel, temiz hava, dağ, bayır, doğa, tarih ve şahane bir kampüs ortamı ve okul. Yani iyi ki mesela burada okumadım diyorum bazen. Yani burayı kazansaydım da ailem şey yapacaktı. Ayrı bir ev tutabilirsin demişti ailem bana, hani şey, üniversite okuyacağım biraz tabii ki o dönem yaşa hayatını ve öğren. Bir de biz Anadolu Hisarı'nda annemler hani uzak gidip gelme derslerinde çalışırsın falan. Ama ben ilk Antalya'ya yazmışım. O benim kişisel işte kaç yaşında gittim? 18 yaşında mıydım? Ne üniversiteyi kazandığımda. O gün bugündür ben tek başına yaşıyorum mesela yani. Hani ailemle şey olmadı bir daha. O gün çıktım çantayı aldım Antalya'ya gittim. Ondan sonra anneme gidiyorum oldu yani hep. Ondan sonrası aslında kendime ait. Liyim orada baş üniversite kazandığım yıl bitti tek başına. Ve ben öyle annesi babası okula yazdıran, kızım evini tutayım diyen işte. Çünkü onların tanıklığını yaptım ben hep böyle. Kızımın yemeğini yapan, getirip paketlerini hazırlayan, eşyasını hazırlayan falan. Ya da yurda yerleşen bir çocuk olarak götürülmedim. Bir kez amcam geldi kayda benimle. Hiçbir işime yaramıyordu. Amcam doğrusu bir suçu bilmiyor. Birisi bulunsun diye yanında bir erkek dursun diye her şeyini kendim yaptım. Sonra şey yurt meselesinde de ablamla gittik. Okula çok yakın bir yurdu. Beğendik. Özel yurtta kaldım önce. O, tanıyayım, anlayayım. Öyle karar vermiştik ailecek. Bir gideyim, bir göreyim, bir anlayayım nasıl bir şey. Sonrasında da hani evse, özel yurtta özel bir şey yapacağız. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç devlet yurdunu düşünmedik. Başvuru vurmadık. Çünkü pislik düzeyde, böyle annemi deli edecek düzeyde yemek seçen bir kızdım. Kızını kıyamadı. Orada yemeklerini yemez. Temizlik olmaz, bu temiz kız, bu böyle duramaz falan diye. Ailem hiç o şeyi yapmadı, ben de hiç istemedim. Böyle gönderdiler bir yemek meselemle. Benim revir sancılarım iki kaygıydı aile için. Çünkü çok fena sancılarım olurdu. Ya mesela başka şeyi dert edersin değil mi? Hani bu kızın gidiyor ne yapacak ne edecek hiç bunu şey yapmadılar. Yani böyle bir yadırgayış yok sadece hani yemek biraz nasıl halledecek. Bir de bir sancıları çünkü ailenin hayatını kilitliyor öyle böyle değil. Çok kötü sancı tutardı. Yani böyle üç gün yorgan döşek yatarım okuldan kusa kusa gelirim falan. Öyle tüm ailenin bildiği bir şey olmuş falan. Böyle iki komik kriteri var. Dedim, gurbetteki kızına dair kaygılar bu kadar. Niye öyle dersen de aslında bizde şey var biliyor musun? Yani kız çocuğunu yapamaz diye bir şeyle büyütülmüyorsun. Yapan hiç kimseye de engel olmuyorlar. Bu bir avantaj. Annelik şey olduğundan değil çok öyle. Erillikten falan. Fatih Azade değil. Onun da kodlarını mahvetmişler. Ama böyle sıyırdığında öz mayada yapabilene engel olmuyorlar. İşte bu çok önemli. Hani bizim uğraştığımız bariyerler bir Sünni mezhebinde, Şafii mezhebinde veya başka bir şeyde yetişmişse daha kolaylaştırıcı faktör burası. Yoksa yine baba baba, abi abi, amca amca hepsi aynı. Hiç değişmiyor. Koca da aynı. Yani hiç oralarda bence hiçbir değişiklik yok. Hiç kimse o konuda böyle çok Alevilerin biraz şeyi vardır ya biraz üstten biz çok demokratız. Çok. Yani ben hep söylüyorum tırnak içerisinde Kürt bükü diye gösterilen o bizim öyle harçlık kenarındaki degajeli bikinili hallerimiz özgürlüğümüzü göstermiyor maalesef. Yani bu kadarına sığınıp ben bizler çok iyiyiz diyemeyeceğim. Daha rahat. Niye yapıyorlar? Çünkü gözünün önünde yani açık söyleyeyim bizim benim kızları hepsi erkeklerle beş bastı hepsi çünkü. Yani erkekler çok beceriksiz çıktı. Babalarımızın o soyları devam etsin diye iki amcamın oğlu bir de abim var. Bir de erkek olsa da zayıf gitmişler böyle. Kendilerince çok başarılı olamamışlar. Hani erkekler çok beceriksiz. Yatırımlar yapılmış, başlarını koydular, patronluk yaptılar. Hepsi hiçbir şekilde olmadı. Üzerine eklemeyi bırak hani o oğlanı da dağıtan, beceremeyen. Ama kızların hepsi mesela büyüdü. İstanbul'a geldiğimizde erkek çocuklarla kız çocuklar arasında çok ciddi bir açı oldu. Kızların hepsi okudu, okula devam etti, iş buldu, işe girdi. Hemen İstanbul'a adapte oldu, hızla kendini geliştirdi. Kızlar çok daha önde gitti yani. Öyle çok da şeyden değil, biraz izliyorlardı, baktılar bunlar yapabiliyor yani. Aslında güvenlerini kazandık, yoksa şeyden değil, öyle çok özgürlükçülükten falan değil yani. Hiç. Ya ben abim, bak bu yaşa gelmişim, hala abimle biz bu toplumsal roller üzerine kavga ediyoruz yani. Artık sadece şu şeyi yok. Ya ne dersem şey olacak yani. Zaten kadın beni sallamıyor tırnak içinde. Yoksa duruyor ama sesini çıkaramıyor. Artık çünkü yani gençliğin çocuktan beri şeyine tam tanıklık etmişler senin hayırlarına. Görmüş yani. Gerektiğinde inatla durmuşsun. Benim mesela abim bir kızla evlendireceklerdi. Babam, kız kendi akrabamız. Servetler kalırsa şey olsun. Kız da babasını kaybetmiş falan. Çok klasik bir hikaye. Ama abim 16 yaşında. Evlendirecekti abimi. Ben 12 yaşındaydım. Babamla kavga ettim mesela. Ve onunla kavga etmek kolay iş değil ya. Yani şey, sen benim abim evlendiremezsin, o daha çocuk demiştim ya. Ben de çocuğum tabii. Mesela ilk babama bildiğin bahçenin içinde bağıra bağıra konuştum hem de. İçim yanıyor çünkü beraber oynuyoruz biz. Bir saçmalık var. Bir de biliyorum yani daha çok aşık olacağız yani hani. Ben bilmiyordum belki de o zaman birilerini seviyor muydum hatırlamıyorum ama bu işlerin sonuna çok olacağını biliyoruz en azından. İtiraz ettim mesela, çok kavga ettim. Abimle mesela gizli gizli konuştum böyle. İki çocuk böyle oturmuşuz. 16 yaşındadır ya hani. Öyle bir büyük bir şey olacaktı. İkincisi mesela benim için böyle kadın hikayesi deyince böyle düşünerek seçiyorum. Babamı kaybettik. Annem şey yaptı, dayımlara gitmiş Maltepe'ye. Amcam, annem nerede dedi, dayımlara gittin dedim. Bana niye sormadı dedi. Ben de şalter atmış. Yani hiçbir şekilde. Nasıl yani dedim ya. Benim annem kaç yaşında insan? Babam yaşasa bile dedim, annem kardeşine giderken babama sormadığı gibi sana da sormaz dedim. Annem dayımlara gittiğini bize söyledi. Biz nerede olduğunu biliyoruz. Bu da kimseyi ilgilendirmez dedim. Yani böyle bu kadar rahat. Ve bu sefer de koca bir post bıyıklı bir amcaya karşı söylüyorsun. Böyle fötr şapkalı falan amcayı da görsen. Tam klasik böyle şey. Dersin de amca yani böyle elinde şey. Yani bizim o kihribar tesbih. Baktığında sempatik, dünya tatlısı bir adam ve fotoğraflarını göstereyim size. Şey dersiniz, ne kadar güzel, çok tam öyle bir dersin. Ay, yani orada başka şeyler var. Yani tabii amcamın güzel ama biz bunları biliyoruz dostum. Yani sen hiçbir çocuğun kızlarını hiç görmediğin bir yerden daha yaşarken erkeklere miras bırakmış adamsın. Ben bunu... Bu bende zaten yazılmış mesela. Kız çocuğa bir gün daha amcam yaşarken malların hepsini erkekler üstüne yapmıştı. Çok iğrenç. Yani tüm ailede konuşulmuyor. Ama herkes biliyor ve kızlar özellikle birbirini bunu daha iyi bile hissediyor. O kızlar o yüzden, bence o kızlar var ya niye hepsi tutundu biliyor musun? Biliyorlardı aslında. Onlara bir gelecek, o babalar vermeyecek. O tapulardan, o eurolardan onlara bir şey düşmeyecek. Dipten gibi bende de bu var zaten. Hani benim babam bunu yapmadı falan filan ama ben dipten dibe tek oğlu dediklerinde ne dediklerini çok iyi bildiğim için eşeği boktum vallahi. Biliyorsun çünkü dipten dibe sen bu toplumda sana bir şeyi seni görmediklerinin farkındasın yani. O kurguda sana yer yok yani. Sana hazırladıkları bir gelecek yok. Tek gelecek klasik bence yani hani büyür, evlenir, teslim edilir başka birine. Kadın ne ki? Al kadını büyütürsün, alırsın. Ahlaki tırnak içindeki sorumlulukları, namus sorumluluğunu alıp başka bir yere taşer edince rahatlıyorsun. Kız bu kadar bunun için. Kızını sevmem mi? Sever. Düşkün müdür? Düşkündür. Ölür mü onun için? Ölür. Ama bu değil başka bir şey ya. Yani bu çok bence... Çok yaralayıcı, çok aşağılayıcı ve biz bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz babalarımıza, abilerimize, amcamıza kızgınız yani. Ben mesela hakikaten oralardan biriktiğini düşünüyorum kendimle ilgili. Yani tanıklığımı, erkek kız çocuğu, kız çocuğu, babamların yurt dışındaki hali, annemlerin yurt içinde bizimle baş başa halleri. Adam orada her şeyi yaşıyor. Annem burada, hem baba hem anne her şeyi evirip çeviriyor. Yani kim bizi biz yaptı dersen, rol modelde baba çok büyük görünüyor aslında. Kof, kağıttan kaplan. Evet, onun kağıttan olduğunu anlıyorsun. O koca şeyin kağıttan bir kaplan olduğunu fark ediyorsun ve yıkılıyor, babanı da yıkıyorsun. Buralardan başlıyoruz bence zaten. Babanı yıkıyorsun, şey yapıyorsun. Anne düşkünlüğümüz tesadüf bir şey değil yani. Hani bugün evet bu halde oluşum annemdir, anneannemdir. Tüm ketumluğuyla babaannemdir. Falan. Benim mesela bu kadınlar benim hikayemde çok kıymetli. Annem, halam ve anneannem çok acayip bir şey yani. Benim çok güçlü kadınlar. Annem mesela feminist olduğunu düşünüyorum. Yani 82 yaşında, görsen yüzünü, tam bir Kürt kadın, tülbentli falan, çok tatlı, boncuklu, moncuklu. Bildiğin geleneksel bir teyze değil ama. Bana hala sen niye evlenmedin diye bir kere sormadı. Bu soru evde konuşulmuyor, biliyor musunuz? Bizim evde konuşulmuyor. Bir tane de ablam bekar. Konuşulan bir şey değil. Böyle gündem yok kadında. Gündemi yok. Çeyiz gündemi yok. Ya ben bunlara şok olmuştum. Sonra el alem annelerin görünce ben anladım, benim annem farklı. Ben şeyi bilmiyordum yani. Hani öyle büyüdüğüm için çok şey gelmiyordu. Hani milletin kızlarıyla ilgili kadın olarak şey yaptığında benim annemin de böyle bir özgün yanı var yani. Ben annem çok ciddi, muhtemelen yaşadı evliliğinde ne halt olduğunu çözmüş, evliliğinde bir şey olmadığını fark etmiş kadın. Gidin mutlu olun diyor yani. Hala eve gittiğimde annem benim yüzümü mutlu görmesi yetiyor. O onu anlıyor. Parasal derdi yok, iltüsü yok. Tek kriter bu kadında ya. Ya o mutlulukları, şeylerini hiç şeye koymadı. Nereden gelmiş kadına? O da muhtemelen tanıklıkları, yaşadıkları, gördükleri. Bunu hissettirdi kadına yani. Kocadan yani bir şey çıkmıyor yani tırnak içinde. Hani bir hayrı olmuyor. Bir de ulaşılabildiğini fark ediyor kadıncağız. Eskiden kendi çiçeklerini, biz mesela şey diyorduk. Kızım diyordu, sizin kitabınız. Kitabınızı okuyordu. Anne diyordum, bana diyordu, sen ileride kendin zaten alacaksın hepsini. Sadece altın almıyordu çünkü diyordu, sen kesin satarsın bunları, yersin. Doğru anlamış ama. Ya ben de alsın ki hani yiyeceğiz yani. Yok diyordu, sen yersin onları. Hisleri de çok güçlü ya. Bu yaşıma geldim, bence gizli gizli cüzdanıma bakıyor bence yani. Niye biliyor musun? Eksikse para koyacak çünkü. Çok fena bir şey. Adalet duyguları çok özel kadınların. En azından ben bunu çok tanıklı mı? Evde işte babamın getirdiği Almanya objeleri. Bunları hep paylaştırdı, elinde kalanları. İşte bunları babam Almanya'dan getirmişti yemek. Hala gittiğimde yılda birkaç defa şey veriyor bana. Çıkarıyor böyle kenardan euro veriyor. Çünkü diyor, bu babanın maaşı, hepinizin hakkı var. Yapma anne, ben hani ihtiyacım yok. Hani kardeşlerime falan, yok diyor. Sen al, ne yapıyorsan yap. Yani bu nasıl bir terazi arkadaş ya? Benim kafayı yiyorum yani. Hani gerçekten yapar mıydım, yapabilir miydim bir böyle bir evliliğin? Bilmiyorum inan ki, kendime dair böyle bir eminliğim yok mesela. Yani yapınca böyle şok oluyorum. Tabii ki şeyi vardır yani, o ne dersen de dipten dibe kirlenmiş özünü çıkarırsak bu işlerin, yani dersin coğrafyası için özel konuşacağım yani şey, muhtemelen biraz uğraşırsak biz kadınlar, biz bu öze kavuşturacağız yeniden. O camse cam, o cam beraber de yapılacak, kadınlar da yapacak. O ibadetlerde dede varsa ana da yer alacak. Bunun şeyden, dinsel önemsediğim bir yerden değil de hani rollerle uğraşmamız gerekecek. Yıka yıka gideceğiz. Sadece onlar konuşmayacak, bizler konuşmaya başladıkça olacak gibi. Hani kendi geleceğimiz, dünyada da böyle yani. Bu anlattığımı Türkiye sınırları için dünyadaki kadınlar adına hepsini söyleyebilirim. Yani çünkü hiçbirimizden farklı değiliz aslında. Her şey olduk sonra baktık ki olmuyor, en iyisi kadınlarla gidelim dedik yani. Hakikaten gittikçe kadınlaştım. Gittikçe her gün. Yani her geçen gün kadınlaştım yani. Gerçekten gün geçti yani, her bir sonraki gün daha da şey olacağım yani. Hep sürekli artık öyle bakmaya başlıyorsun. Yani o, şimdi ben sana hayatım belki 10 yıl önce başka biraz daha farklı anlatabilirdim. Yani görmem de değişiyor yani, anlama hallerim, baktığım yer, nasıl yaşamışım. Bu soruları bile değişik sorup değişik görmeye başlıyorsun. Hani o kağıttan kaplanı fark etmen gibi, onlar kritik yerler bence. Yani bizi birleştiriyor. Biz kadınlar böyle hikayesi bir yerlerden çıkıyor. Birileri öyle tesadüf olmadık. Ama ben çok sahiciliğine inanıyorum. Yani bu kadınlar yani şey, dünyada tüm kadınlar bu kağıttan kaplanları yıktıkça bize öğretilmiş bir sürü şey, bla bla bla bla, Marksist, Leninist, işte sermaye, ulus, devlet, endüstriyalizm, bla bla bla. Bunlar var ya, o teorik iktidar alanları var ya hani. O alanlarla ilgili de yani şey olunca, kadınlar bu işlerin hepsini böyle bir atınca görecekler yani. Hakikaten çok sade, çok sakin, hayata değerek, hem de hiç de merkezine yer almadan. Bak, bir babayı anlatıyorsun, bir anneyi anlatıyorsun, bir bakıyorsun. Örgütler, kendi hayatımızda böyle değil mi? Birbirimizle daha şeyiz yani, hani yapıcı, daha eşit kurabiliyoruz. İşte hoca karşımda ama bunu hissetmiyorum ya. Bu tesadüf mü? Bu tesadüf mü yani, bu rahatlık? Çünkü şey atıyorsun, tüm arınıyorsun ve özden buluşuyorsun artık. Kadın kimliğimizle buluşursak çok iş yapacağız. Yani güzelleşecek her şey, kadın olarak ama. Bir kadınlaşmamız lazım ama. Ben meseleyi bizden okuyorum, yani sorun bizde. Ben öbür tarafa uğraşmıyorum, onlar kurgusunu yapmış, onların planı işliyor, devlet gibi değil mi yani? Onların planı işliyor, tıkır tıkır işliyor. Onlar her gün bunu koruyorlar da. Yani biz birbirimize eksikliğimizi gidereceğiz, biz yapacağız. Ya bizden çıkacak ya, yoksa olmayacak yani, yoksa öyle mücadelede bulunmuşuz değil mi? Bir de hani ben oraya hiç girmedim de, çok giresim de yoktu belki de, inan ki samimi söylüyorum. Oralar yoruyor beni. Ama ben yıllardır bu arada yani başka bir yaşamak mümkün. Başka yaşayabiliriz isteyen, düşleyen ve bunu mümkünse de görelim, yaşayalım tabii ki minicik. Yani tabii ki devrimcilik tanıklığımız olduğu için öyle bir iddiaya girmeyeceğim ama bir şeylerin radikal değiştiğini, dönüştüğünü görmek istemekle birlikte uğraşıyorum da, uğraşırım. Yani neyse gücüm ama yani hani bu, çünkü aktivist lafını çok şey değil yani, ben bir şey aktive etmiyorum yani. Kendim için, daha iyi yaşayabilmek için, daha içime sinen bir şeyler olsun diye uğraşıyorum. Alanlarda neyse onlar üzerinden gidiyoruz yani, yoksa. Ama bize çok şey yapıldı. Her alanda birlikte yer aldık. Ben işte o yani hep içindeydim. Kaçış bilmiyorum ki, yaşımı hatırlamıyorum. Ben politik ortamda doğdum zaten. Ben doğdum, devlet beni sevmiyorum, biliyordum. Ben doğdum, polise güvenilmez. Ben doğdum, askerle şey olmaz. Polisten komşu olmaz denirdi. Yani çünkü bizim devlet sevmemiş seni. Sen bu öyle bir de 150 yıllık Cumhuriyet hikayesinin de daha ötesine gidiyor yani, hani Kerbela'lara kadar gider Aleviler için, bir de Osmanlı için Yavuz Sultan Selim değil mi yani, konuşuyoruz ya, aslında hakikaten çok zor Sabiha Gökçen'in limanına gitmek, Yavuz Sultan öyle kolay bir şey değil yani, hala diyor ki sen diyor, ben seni diyor böyle görüyorum. İşte ben tüm bu atmosferin içinden bir de kadın olarak söylüyorum yani, kimliğim var, inanç biçimin var. Hala bugün olmuş mühürlenme, işaretlisin, işaretli bir yerde durduğum yerden. Bunun içinden bu kadar görülmeyen, bu kadar katledilmiş, yani onun başka cümlesi yok, katledilmiş, kırıma uğratılmış bir soydan gelerek söylüyorum bunu. Ama bak bunların hepsini söylerken bunlarla uğraşırız. Bunlarla nasıl uğraşırız? Bunların hepsini çözmenin yolu bunu böyle anlayacak samimiyette, sahiçlikte, inançta insanlar yapacak, bunu kadınlar yapacak. İşte o yüzden yani evet ulus devletle de uğraşıyor. Kadınlar yapacak, ulus devleti de onlar yıkacak. Onlar da çünkü şey yok ki, sınır mınır meselesi yok. Yani sınırı takılacağımıza inanmıyorum ben, değil mi? Nükleere mi yatırım yapacağız Allah'ını zersen? Şöyle güzel bağlar, bahçeler yapıp birbirimize. Şey, ben hep diyorum kadınlara dünya kalsaydı şu misafir odasıyla sıradan bir yer değil bence kadınlar için. Dünyasını koyuyor ya, danteller, manteller, karşı komşu günler yapılırken kadınlar tüm marifetini sergiler. Tesadüf bir şey değil. Ülkeleri bu kadınlar diyorum yönetseydi. Böyle bazen diyorum. Kesin diyorum bahçelerini birbirlerine gösterirlerdi. Bir ülke olma nasıl bu ismi? O sınırda yani birbirimizi gidip gördüğümüzde birbirimizle göstereceğimiz, en fazla rekabet edeceğimiz şey, bak daha ne kadar güzelini yapmış olurdum diye düşünüyorum ben. Hani artık bahçeler, bağlar, çiçekler, binaların bütün mimarisi, sokaklar. Yani öyle düşündüğümde çok heyecanlanıyorum. Yani değil mi? Estetiği, hayatın estetiği yerine gelecekti. Çünkü kadın estetik. Yani şey değil, o 90 bin zekalıca şeyler değil ama kadın yaşamla kurduğu bağ estetik çünkü. Yani bir bulguru verdiğinde 40 tane şey yapabilen kadın yapar. Estetik çünkü. Bir de onu süsler yani. O bir tane tasın içinde o bulguru öyle bir yapar ki sen böyle ağzın açık kalır öyle. Yani böyle bir şey diye düşünüyorum en azından hissettim. Çok hiç bunda zerre azalış olmadığı gibi gittikçe inanıyorum. Çünkü zorun şeyler arttıkça, değil mi? Yani son yıllarda hepimiz sanırız gittikçe bu basınç altındayken, yani dünyada da sağ bu kadar baskınken, sermaye bu kadar baskın, ülkede gittikçe kendini inşa eden bir yeni bir faşizm varken, bir tane yer umudu hiç kır bırakmadı ya kadınlar. Yani hiç pandemi dediler, sokaktan çıkmadık, derdimiz büyük değil mi? Yani o birbirimize sarıla sarıla, işte 15 Temmuz sonrası hiç kık çıkmazken bir sokaktaydık. İstiklal Caddesi'ni hatırlar mısın? Çalışma vardı. Yürünecek yol yok ama biz bulduk bir yolunu, yürüdük oradan. Birbirimizin ayağına basmadan, zeval vermeden, birbirimizi tuta tuta. En son şeyde 25 Kasım saldırısından sonraki 8 Mart 2 yıl önce miydi? Pandemi biraz tabii mahvetti. Bunları iyi düşünüyor. Buraları, bu eylemleri bile sadece konuşsak neden kadınlarla olacağını bir daha hisseder. Yani daha şey oluyorum çünkü onlar hatırlıyor musunuz? Böyle ittiler ve saatlerce durduk. Sadece itmenin dalgasını hissettik. Bir moment. Fiziki bir etki. Ama orada bile sağımda solumda herkesin, sadece kadınların birbiriyle ya hakikaten böyle kolu bile ezilmesin diye birbirimizi çabaladığımızı, nasıl oradan öyle oradan bile bir dalga dalga güzel güzel çıktık ve ezmeden, bırakmadan o şey, ben çünkü yıllarca biz şey eylemlere de katıldık ya, karma eylemler, o karma eylemlerdeki o ses, gürültü, o bir de şeyi var böyle yani. İlla bir yere vuruyor. Kadın vururken bile ritmi vuruyor be. Yani o şükleniyor, şey yapıyor. Kadın öyle bir yöntem seçiyor ki sesi, çığlığı, birbiriyle kurduğu bağ, hem ahenk yani. Evet, doğru kelime ahenk. Ahenkle yapıyor ve bu polise bağırsam beklediği bir şey. Buna karşı onun bir şeyi var. Argümanı var onda. İşte nedir o nesnenin adı?
Kalkan.
Kalkan var. Biber gazı var. Kendini gayet korumuş. Korunaksız bir yeri var biliyor musun? Bir, kendi erkekliği. İkinci de hakikaten devlet bizim karşımızda ne yapacağını biliyor mu? Dünyanın her yerinde böyle. O ahenk karşısında ezberleri bozuluyor. Yani hazırlıkları yok. Zihinsel bir hazırlıkları da yok. bu anlamda da avantajlıyız da. Öyle. Yani bilemedim başka. Ya çok şey vardır anlatacak. Yani ben şimdi oradan girerim, buradan girerim ama karma işlerde de olalım yani. Ben bu arada şey derim, devam ediyoruz hala hepimiz. Ama çok yorucusun yani. Çok enerjimizi yiyor. Ve sürekli onların sundukları akıl ve yıllardır ürettikleri güzergah var hala yıkmaya çalıştığımız. Kendi bulunduğumuz kurumlar ve örgütler dahil. O güzergahları bir yıkabilirsek, son yıllardır bununla uğraşıyorum. En azından kendim bile, yani bununla uğraşıyorum sadece. Şu ezber aklı bir bozabilirsek, şu güzergahı. Patikalar güzel ya. Yani patikaları bulalım yani. Bunlar bize otoban diye pazarlıyor valla. Yok, o patikalar candır yani. Samimi sadece izleri olan. O patikalarda kadınların zaten. Onlar çoktan otobana gittiler. Onlar çıktılar. Erir zihniyet otobanda gidiyor. Patika çok samimi sadece. Bir de seçiyor yani zarar vermeden hem kendine hem doğaya. O patikayı biz bulacağız yani. Kendi bulunduğumuz kurumlarda da böyle bir şey hissediyorum. Yani çünkü gerçekten geleceğe bunları bırak, böyle bırakmayalım mesela kendi kurumlarımızda. Hani demokratik kitle örgütlerinden tuttuğumuz demokratik örgütüymüş, sendikalarmış. Öyle hiç azade değil. En devrimciyim diyen yapabilir. Dönüşümü kadınların yapması. Yapacağız yani boynumuzun borcu. Bunlara mı teslim edelim yani? Etmeyelim. Evet, yani gerçekten etmeyelim. Yok. Ekolojik değiller zaten. Zinhar estetik değiller. Yok yani ya. Evet. Bizi bunu yapalım. Gençlerin de cesareti, enerjisi ve kadınlardan yaparız. Böyle slogan var söylemiyorum. Bugün çok tarihsel bir gündeyiz çünkü. Ben çok güzel oldu aslında. Böyle gözlerine bakmak da ayrı bir şey yaptı. Beni duygulandırdı. İyi ki bakmışım gözlerine. Umut veriyor ya böyle. Kadın kadına, kadın kadına yurdu anlıyor yani. Ne desem ciğerden anlıyor. Böyle. Şimdi bugün çocuk, işte Boğaziçi Üniversitesi için bir araya geleceğiz. O yüzden dedim ya gençler şu karanlıkta, bu kadar pandemi, izolasyon, aslında sosyal bir izolasyonu becerebildiler. Bizler de buna biraz teşne olduk. Nasıl oradan böyle o kampüsün içinden o gençler bizi bir dakika ya nefes alın nefes dediler. Yani nefes oldular bize. Kaç gündür bir heyecan var. Memleket aynı memleket. Durum aynı durum. Ama bir şey var orada. Umut var. O yüzden gençlerle kadınlar yapacağız yani diye düşünüyorum. Bugün en azından bu tarihi günde konuştuğumuza göre o buradan onlara canım böyle sevgiyle, hürmetle iyi ki varlar. İnsanın umudunu arttırıyor. Her şey çok iyi geliyor. Bir damla umut ve cesaret yüzlerce kuşatıldığımız teknik donanım, fizik hepsini ezer geçer yani. O cesareti birbirimize evet bulaştıralım yani. Yapabiliriz yani. Bugüne kadar hala da böyle kızlar hep bana şey der, sen böyle umutlusun hep şey. Ya hakikaten inanıyorum çünkü öyle şeyden değil yani. İnanıyorum çünkü. Yapacağımıza inanıyorum yani yapabileceğimize, güzel yaşayacağımıza inanıyorum. Görürüm görmem. Biraz zaman konusunda insan istiyor ama bence toplumsal değişimlerin zamanında biraz aceleciymişim en azından kendim. Çünkü tanıklığım öyle yani mesela ben tanıklığım Rojava'da. Bir değişim yaşanıyor. Böyle kadın devrimi çok özel, çok kıymetli ama öyle kolay olmuyor yani. Bir sabah uyandığımızda devrim olmayacak yani. Hele erkekler yapıyorsa o devrimden daha yok. Bizim işimiz yine çıkar. O yüzden aman aman. Onlar yapacak ne olacak? Kızıl anlayacak. Bayrakları asınca olmuyor. Biz yine uğraşacağız Bazen diyorum eksik onlar da yapmamış böyle zaten toplu bir devrim lazım. Ve en çok şey önemli erkekler farkında değil kadın özgürleşince çok iyi bir hayat bekliyor onları da. Onu o fark ederler umarım. O, yani onun hiç yaşamadıkları için çok zorlayıcı çünkü erkeklik performans, erkeklik iktidar, erkeklik sürekli bir yükseklik, diklik meselesi ya böyle. Fizyolojik, biyolojik ve zihinsel. Hakikaten şey olursa, sakinleşirlerse iyi gelir onlara da. Yani daha bir sade, daha kendi gerçekleriyle yaşarlar. Sürekli bir performans ve sürekli bir yükselme duygusu çok yorucu bir şey. Bunun da farkında değiller yani. Yani birbirimizle yaşayalım zaten. Zinhar erkeksiz de bir dünya demiyoruz. Zihniyetleri değişirse diye düşünüyorum. Ama biz boş ver, biz kadınları önce kendimize gelelim de onlar da. Bir tıp fakültesini yani kazanıyorsun, gidiyorsun, ailenin şey olarak gidiyorsun, bir kere 1-0 ailende öne geçiyorsun yani toplumsal konum olarak. 7 sülalen seninle ilgili şeyin değişiyor. Yani toplumsal kodlardaki kadın beklentileri değişiyor. Ne yediğin, ne içtiğin, nasıl yaşadığın, ne giyindiğinin bir önemi kalmıyor. Tabii bunun hekim olmakla da çok ilişkisi var. Yani ben çok açık söylüyorum, hemşire olsam bu kadar olmazdı. Yani hemşire olsam bugünkü hayatımı konuşma haddi gösterirlerdi hala kendilerinde. Ama toplumsal hiyerarşik ilişkilerde hekimlik üst düzeyde bir şey olduğu için oraya pek uzanamadılar. Onun rahatlığını yaşadığımızı söyleyebilirim hekim camiası adına kısmen. Gittiğimiz yerde, tayin olduğumuz yerde kısmen. Yani toplumsal rollerde o hekimi rahat rahat taciz edemezsin. Öyle bir hemşire arkadaşım, bir öğretmen arkadaşım, bir ev arkadaşım çok daha açıktır buna. Tabii ki. Ama üniversiteyi kazanıyorsun, gidiyorsun. Üniversitede kadın öğrenciyle erkek öğrenci arası fark var mı? Tabii ki. Tabii ki. Nerede var? Eğitim eşit veriliyor, evet, herkesi. Bu arada hiç farkındalar mı bilmiyorum ama hakikaten kadınların üniversite kazanma oranı, kadınların iyi alanları kazanma oranları tamamen kadın yani var arttı sayısı. Oran çok yükseldi. Yani bu şey hikayesinde dedim ya, bizde kızlar tutundu. Kadınlar bu hayata şey oldular yani, ihtiyacımız var çünkü. Çok ciddi bir geri kadın şeyi arttı. Yani tıp fakültelerinde de diğer mesleklerde de kadınlar yüksek puanla tırnak içinde denilen daha zor meslekler, daha çok şey yapılan yani o erkek yoğun meslekler, kadınlar şimdi çok. Bu iyi bir kazanım yani. Çünkü kadınlar tıbbiyle olamıyormuş zamanında, hani tarihimiz çok sıkıntılı. Kadınlar tıbbi okuyamıyor. İlk doktor olmak isteyen kişi Yunan'da mıydı? Şimdi o hikaye şey unuttum, çok utanmış olayım burada. Erkek kılığında giriyor ve sonra fark ediliyor bunun kadın olduğu. Çok acı değil mi? Yani okuyabilmek için, bilgisi için çok zor bir şey yani. O yüzden şey değiller, alanda gerçek fiili durumda kadınlar çok fazla. Kadın öğrenci olarak gidiyorsun, bir kere daha oradayken senin yapman bölümler sana hissettiriliyor. Bir kere senin hep dış fiziğine yine bakıyorlar. Güzel kadın, güzel olmayan kadın, bacak boyu, vücut ölçülerin, forma kimde en güzel duruyor. Bu konuşulur yani, hani bildiğimiz için söylüyoruz. Buradan var etmeye başlar o erkek dünyası. Yani ya şu kız kardiyoloji stajında ben gördüm 4. sınıflarda, biliyor musun? Tırnak içinde X. Kadın da demez o kızı gördün mü? Yani çok başarılı falan da değil. Senin hala kaşın, gözün, memen, onların kalçan, bacak boyun, belin falan konuşulur. Ya da varsa ilişkilerin konuşulur. Ya da ilişkilenmek istersen hani erkek dünyasındaki asistanmış, uzmanmış, hocaymış fark etmez. Ve okul ortamındaki tabii ki öğrenci denk arkadaşlarından. Erkeklerin gündemi yine oradan yürüyor yani. Kadınlara o yüzden daha şey yaparken 4. sınıftan sonra yavaş yavaş hocaları senin rahat meslek seçmeni isterler. Nasıl kızım öğretmen ol, öğretmenlik iyi meslek, tam bayana göre. Bu göreyi hiç ömrüm boyunca anlamadım. O göreyi duyduğum yerde de zaten hep o yola girdim ben, o dedikleri yerin tersi yerden gittim de. O göresi yok, göre dediğiniz yer sizin yeriniz yani. O yüzden sana şey yapılır böyle yani. Böyle çil diye seç, böyle fizik tedavi seç, böyle rahat olsun, radyoloji seç. Niye? Çünkü çoluk çocuğun. Çünkü evine vakit ayırırsın, çocukların olur, vakit ayırırsın, eşine vakit ayırırsın, vaktin olur. Ama kim için vakit? Kendin için değil. Daha biz ne o zaman başlıyor sana ne olman gerektiği söyleniyor. Yani işte genelde de dikkat edersen şeyi farklıdır. Şimdi TUS seçimleri değişti. Yani tıpta uzmanlık sınavında birazcık yasaların değişmesi, performans, sağlıkta dönüş programı alanlara, bu dediğim alanlara geçiş herkes için cinsiyetten bağımsız arttı. Çünkü hiç kimse riskli bölüm istemiyor artık. Çok ciddi bir şekilde sıkıntılı. Cerrahi branşlarda olmak, beyin cerrahi. Kadın doğum mesela en çok başı belaya giren bölüm. Yani şey anlamında da onur kurullarına gitme anlamında da bizim meslek örgütünde öyle, şeyde de öyle. Yasal olarak da mahkemeye gitme oranı. Ortadan kadın, bir çocuk olunca kavga, şiddet, her şey, acil doktorları ve kadın doğumcular çok yüksek. Bu karşılayan kimse istemiyor artık mesela, ama bundan öncesi öyle değildi. Bundan öncesi yine bölümlere bakıyorduk. Göğüs hastalıkları kadın yoğun. Enfeksiyon hastalıkları kadın yoğun. Anestezi kadın yoğun bir bölüm. Dermatoloji kadın yoğun. Fizik tedavi kadın yoğun bir bölüm. Yani o şekillenmeye göre biz de gitmişiz. Yani hani mesela biz geçen yıl bir çalıştay yaptık. Çok güzeldi. Bence ilk defa bizim meslek örgütüyle yaptığımız en güzel işti. Çünkü en önemli şey kendini konuşmak ve önce kendinden başlamaktır ya. Hani biz her yere çok iyi tarifler yapıp konuşabiliyoruz. Bu yetkinliğimiz var ama kendimize çok vakit ayırmadık. Bu anlamda yani meslek örgütümüzde de dahil olmak üzere kadın hareketi çok yükselmeye başladı. Çok iyi bir şey bu. Yani mesela ortopedist kaç tane kadın var tanıyorsunuz? Kulak burun boğazcı cerrahi branşlar. Yani hizmetli, yani tıbbiye de bir şey. Hiyerarşinin zirvesi zaten. Tarihçesine girmeyeyim ama hakikaten tıbbiye şey. Yani böyle hiçbir kışladan farkı yok yani. Girdiğimiz ortam bir kere hoca, asistan, öğrenci, hani altı hemşire, temizlik, bla bla ekip olarak böyle tam bir askeri sistemde büyüyoruz biz. Okul hayatımız dahil olmak üzere. O yüzden tabii ki kadın olarak çok zorlandık. Geri hiçbir şey yapmasalar bile o hiyerarşik zincir çekilecek dert değil. Yani hiç demokratik değil. Orada kadın tabii ki daha da şey seçiliyor. Biz de tek zorlandık. Biz de çocuklardık. Orada solcu çocuklardık. Ben daha okula ilk yazıldığım gün öğrenci işlerindeki adam dönüyor. Bizim solcu arkadaşlar diyor ki alın size bir tane daha geldi. Daha benim kimse tanımıyor. Oraya giriş yaptığım dakika devlet welcome yapmış yani bana bir beni bir yazmış yine bir yine bir işaretlemiş. O işaretler hep var öyle. Bakma sen. Basına çıkıyor ya, işaretleniyoruz biz her yerde. O işaretle başladım. Tabii ki doğru diyor, evet ya ben o üniversitede de evet onların yanlışlarını söyleyecektim ki yaptık. Yani hep çok ciddi bir şey, öğrenci hareketinde yükseldiği yıllar olduğu için ben o zaman da işte öğrenci mücadelesinde yer aldım, işte örgütlendim. Sağlık hakkı mücadelesi. Ama benim zamanım 94 girişliyim. Kadın hareketi bu kadar üniversitelerde İyi değildi. Çok üzülüyorum. Bir yandan da mutlanıyorum. Şimdiki gençler çünkü çok iyi. Bakıyorum üniversiteler, kadın kolları var. Özgün söz kuruyorlar. Tavır alıyorlar. Tutum alıyorlar. Korkunç güzel bir şey. Yani korkunç kelimesi kötü oldu. Çok güzel bir şey. Ya, ama bizim zamanımız yoktu. Yani benim o dönemler bu kadar kadın meselesi olmamın biraz sebebi şey. Aslında kadın zaman bunları böyle çok şey yapmıyorsun. Yani tutum alırken o kadar feminist bir yerden almıyorsun. Ne oluyor? Gıcık oluyorsun. Duygusal tutumlar alıyorsun. Yani politik bir tavrın çok olamıyor aslında. Politikleştiremiyorsun. En fazla o insanla mesafe koyuyorsun. O hocaya karşı örgütleniyorsun ve tavır koyuyorsun ama bunu bir feminist bakış açısından yapamadık biz. Yani o dönemlerdeki eksikliğimiz buydu ama yoktu da, yani çok zayıftı, çok cılızdı. Tabii ekilmeye başlam tabii ki vardı. Türkiye'de kadın hareketi başlamış etmiş ama hani o üniversitelere girmesi, bu kadar özgün sözünü kurma halinde henüz yoktu o yıllarda. En azından benim okuduğum Akdeniz Üniversitesi'nde yoktu. Diğer üniversitenin tarihi bir şey söylemiyorsam İstanbul Üniversitesi'ne falan ufak ufak başlamış mıydı bilmiyorum. Ama 94 bizim herhalde ortak yılı, yani bizim ama yakın yıllar. Yani en azından o kadın hareketi açısından. O yüzden böyle bir şeyimiz yoktu ama bunları şimdi tanımlıyoruz, adını koyuyoruz. Ben bugün rahat rahat ne kadar eril ortam olduğunu bugün söyleyebiliyorum. O günden söyleyemiyordum. Ama sevmiyorduk. Ama ait hissetmiyorduk. Ama eşit hissetmiyordum. Hiçbir zaman hissetmiyordum. Bana hekim olarak da o okulda biçilen rolün olduğunu biliyordum yani. Evet, vakti olan, yarın öbür gün o vakti başkaları için kullanacak bir kadın modelisin sen. Bir de yani hiç yıpranmanı istemiyorlar. Tıp diye yorucu, uykusuz kalıyorsun ya. Hiç konuşulmuyor, hakikaten var. Yani çok kendini yıpratma çünkü sen onun yanında bir objesin ya, böyle hep güzel görüneceksin. Ne mümkün senin yani sarkman, yani hep bakımlı, hep özenli. Çocuğunun iyi annesi, her zaman yanında taşıyabileceği o görüntü, imajı bozamazsın sen. O ki en güzeline layıktır. O ki yani tanrılaşma yani hakikaten. Hani böyle bir andırdan bu aklıma geldi yani şimdi böyle geldi. Bir tanrı yok yani. Yani şey bırak şeyi, hatta fiziki olarak bile tıbbiyenin çok iyi. Hatta niye doktorluğu seçtiğinde başlarda millet. Keşke doktorluğu seçmeseydin, çok ağır meslek. O bir kere onu bir yıkıyoruz, gidiyoruz orada bir daha karşılaşıyoruz. Oradan çıkıyoruz, alan seçerken karşılaşıyoruz. Alanımıza gidiyoruz, yine karşılaşıyoruz. Meslek hayatımda ben hastaneden başladım. Erzincan'a geri döndüm. Erzincan'a döndüm özene. Ya şöyle çok açık benimle, ben çok istiyordum. Yani Kürdistan'dan daha Kürdili yerlerinde yapayım. Çünkü ben Zazacam çok iyi ama Kırmancı'yı çok öğrenmek istiyorum. Bölgede çalışmak istiyorum yani. Daha böyle bir bölgede olayım, bir Kürdistan'da bir göreyim, bir de dili de öğreneyim, bir de insanlarımızla bir temasım olsun. Şey değil, gideyim insanlarımıza hizmet edeyim de. Hizmet meselesi değil, hizmeti gider her yerde yaparız. Ama biraz o dönemi avantaja çevirip biraz daha iyi anlayayım. Yani Kürdistan'da bir de diyorum ya, dersin dışında bölgeleri bir görmem lazım. Yani dersim üzerinden bir Kürdistan okuması tam yapmak doğru olmaz. Eksik, tonlarca eksik kalır. Bir gözlemleyeyim, oradaki yaşamı gözlemleyeyim, politik şeyi gözlemleyeyim. Tabii ki benim orada politikleşmem zaten ayrı meseledi. Ben kadınlar beni örgütledi. Ben öğrenciyim, kadınlar memelerini bebekle kamyonlara atlayıp hamurları böyle ellerine atıp kamyonlara atıp HADEP çalışması yapınca ben nereye gideceğimi anlamıştım ben. Hep diyorum bu kadınlar beni baştan çıkardı. Benim yani hiç böyle ailemden gelen bir şey değil. Ailemde yok yani Kürt Özgürlük Hareketi'nin ilişkisi olan kimse yok. Oralar biliyorsunuz daha fazla diğer Türkiye sol hareketlerinin güçlü olduğu yerler. Hiçbir şey yok yani. Ben hatta ailede ilkim yani. Bu konuda da ilkim yani. Öyle hep ilkler bende. Diyorum yazık, birileri daha yapsa da ben de kurtulsam bu işten. Hep ilk böyle değişiklikler benden gittiği için. Gittim ama olmadı yani şeydi. Çünkü duruşmam vardı. Ben o zaman yargılanıyordum öğrencilikte. 99'da bir operasyondan alındım. Büyük bir gözaltı furyasından alınmışım. Bilmiyordum samimiyle. Ben alındım. O mahkeme de böyle şeyle gitti yani. Zaman aşımından falan bitti. 10 küsur yıl ben o mahkemeyle yaşadım. Hatta bittiğinde dedim ben ne yapacağım yani. Bir boşluk duygusu falan oluyor. Belki anlayanlar olabilir bu durum. Böyle bir ne güzel oyalanıyordum. Ben hep hayatımda bir taşıdığın yanı başında taşıdığım, 11 yıldır da taşıdığım şey gitti. Kaldım öyle, neyse yani zaman vermesin, hiç boş bırakmadık sonra. Çünkü biz yolumuzdan şaşmadık ya, işin şaka yanı bir tarafa. Benim de o zaman mahkemem devamlı, ailem de çok tedirgin. Yani zaten ilk defa bir böyle bir davranan gözaltı olmuş, şey olmuş, görmedikleri bir şey. Kendi içimizde ilk defa tanık oldular, gözaltı, şu bu falan. Bayağı bir şey oldular, o dönem bir sarsıldılar. Sonra şey dediler yani, diğer yerleri seçersen oralarda. Ya abim mesela şey dedi, ya sen dedi ben seni biliyorum, sen çok iyi bir hekim olacaksın. Sen insanları zaten seviyorsun. Sen orada insanları severek muayene edeceksin ve onlar sana direkt örgütü isteyecekler. Devlet senin başında böyle duracak dedi bana. Yani sadece orada iyi hekim olduğun için ve sevildiğin için dedi, başına bela olacak. Zaten mahkemen devam ediyor, hiç böyle başlama. İyi dedim, Erzincan'a gittim işte yani. Hani orada o Erzincan'da başıma bela olacak dedi, devlet her yerde. Değil ama orada bir daha bir tık şey, sosyal sahiplenme ve bir tık daha güven alanları vardı. Hala çünkü orada insanlar var, tanıdığımız ettiğimiz falan. Kendilerince öyle bir uygunluk. İyi dedim, gittim ben çalıştım. Hastaneden başladım. SSK hastanesinde meslek hayatıma başladım ben öyle. Direkt gün ağacının ortasından başladım böyle mesleğe. Alışık değiller, pratisyen hekimsin. Yani pratisyen hekim böyle hep en dipte görülür ya. Uzmanlar var, pratisyen hekimler var. Gerçi SSK hastanesi daha iyi, direkt ruhlu bir yerde SSK özgü bir alan. Ama böyle kadın hekimsin, gitmişsin, yıllardır hep oraya erkek hekim atanmış. Bir iki kadın gelmiş, onlar da asker eşi falan, yine klasik gelmiş, tayinle gelmiş, gitmişler falan. Zaten hastaneye gittim, çocuk doktoru var, ben varım, iki kadındık. Sonra dört tane falan daha kadın geldi. Yani kadın sayımız zaten az hastanede. Bir de acile bir kadın gitmiş, bir de böyle bir şeylerden de anlıyor. Tek şey bu. Erkek gibi kadın ya. Niye erkek gibi diyordum ya? Kendim gibiyim ben ya. Yani iyi yapıyorsan da erkek gibi oluyorsun. En fazla yakınlaştırdıkları yer orasıydı. Yani hep benim, hala bugün olmuş. Yani aradığında benimle çalışmış arkadaşlar erkek gibi kadındı falan der. Değildim. Çok da kadın gibiydim. Gayet de kadın gibiydim. Gayet de işimi yapıyordum. Sizin gibi işimi yapıyordum. Yani o iş diyemiyorlar bir türlü yani. Almıyor kafaları. Bir kadın ne, bu kadar uykusuz kalabilir mi? Bu kadar uykusuz kalabilir mi? Böyle bu kadar rahat masaj yapar mı? Kaldırıp indirir mi? Fiziki bir şeyi de var ya, gücü de var ya o işlerin. Böyle her şeyi kendinde özdeşleştirmiş. Kadın yapamaz yani. Benim gündüz böyle poliklinik yapıp topuklu ayakkabımı giyinip sonra eve gidip yemek yapmam lazım yani. Onları görmek istediği bu. Bir de ben caddeden geçince de yeni bir doktor hanım gelmiş deyip beni incelemeleri lazımdı. İnceliyorlardı ama hiçbir şekilde, ben şeyi çok sevdim orada. Bir kere gittim. Tabii Antalya'dan gitmişim böyle. Kılık kıyafet meselesi o kadar rahatım ki, hiç hayatımda tartışılmamış bir şey. Ailemde, yaşadığım kentlerde hiç sorgulanmadı bu kılık kıyafeti. Memuriyette ilk başlarında da başı gibi dedim, kıyafetler gibi sıkıntı var mı? Yok dedi, tamam dedim. Çünkü ben dedim daralırım yani. Hani ben bozamam kılık kıyafetim. Ya şeyi bahsetmiyorum yani. Anladıklı kıyafetleri giyinemem yani. Ben o memur yasası falan. Yani bak hala diyorum, yasası nasıl yasası, hiç anlamam. Yıllarca bürokrasinin içindeyim, hiç anlamadığım şeyler. Ne yasa bilirim, ne bir şey bilirim. Biraz böyle anarşist. Adamları kıyafetlerimde bir gün askılı atlet giyindim tişörtümü. Üstüne bir gömlek attım. İş yerine gittim. Çok kötü hissettim kendimi. Acil de formalarımızla çalışıyoruz. Çünkü kahraman hakikaten forma çalışıyor. Akşam giyinirken tekrar baktım. Ya dedim, sen ne yapıyorsun ya? Yani cesaretin yoksa giyinme. Bu üstüne gömlek nedir yani? Sen hava sıcak diye şu atlet tişörtü giymişsin. Onu dürdüm, çantaya koydum. Bir daha da öyle bir şey yapmadım. Hiç yapmadım. Çok rahat söyleyebilirim. İnan ki Erzincan'da İstanbul'dan daha rahat giyindim. Yani İstanbul daha benim kendimi bazı yerler için. Kendimi koruyamayabiliriz yani hiçbirimiz. Şu anki dönemi söylüyorum yani. Gerçekten öz savunmam yok yani bunlara karşı. Hani fiziki bir şeye karşı öz savunmam yok. Yani kendimi savunurum. Niye bunu giyindiğimi söyleyebilirim ama fiziki şeyimiz olamaz. Şu an böyle bir korkunçluk düzeyinde. Ama orada doktordum, artık şeyde çok rahat ettim. Benden sonra gelen tüm doktor kadın arkadaşlarımda tabii iyi geldi bu. Çünkü onlar da gelmiş bir tedirgin olsa beni görmüşler. Kızlar çıkardı dekolteleri. Çok güzel bir şey yani. Çünkü o da bilmiyor yani, kapatıyor ergenliğimizdeki gibi, memeyi göstermezsin ya. Aynı kodlara gönü gönderiyorlar bizi. Yani göster yani. Kim dokunacak sen bil yeter. Değil mi yani? Sınır bu kadar yani, onları ilgilendirmiyor. Onları mesela biraz rahatsız, anlamıyorlardı biraz. Ya bu kadın böyle tamam rahat ama bir yanıyla da Allah Allah. Ama bir sınır da var. Bunu anlamadılar mesela bir dönemde. O indirek böyle kenardan bir dolaştılar çünkü yani. Hani direkt değil ama indirekt bir flörtöz davranışlar şimdi. Ama şey yapmıyorlardı. Orada beni hekimlik korudu bence ya bir de. Yani doktor olmasam çok fena olurdu orada. Çok tacize uğrardım. Bütün bunlara rağmen uğramadım. Uğradım tabii ki. Uğruyorsun. Oranın bir zengin ileri geleni. Ne oluyor? Toplumsal rolde kendini denk hisseden sana cesaret ediyor. ya koltuğu vardır ya parası vardır. Böyle bir titri falan vardır yani. Onlar geliyor, dolaşıyor. Tabii şey, rahatsız edici şeyler. Benim orada çok acayip bir şey olmuştu. Ben işte kendimi şunu fark ettim ama bir de güvenlik sınırları kurmuştum. İşte 2-3 aile vardı görüştüğüm. Bunlar hep evliydi. Çok sevdiğim arkadaşlarım ama hep evli. Tek bekar, yalnız benim. Bu da sıkıntı. Yani biz bunları konuşmuyoruz. Mesela tek başına kadın olmak çok büyük bir zaten tırnak içinde ahlaksızlık yani. Her türlü ahlaksızlık var onda yani. Bir beklenti, bir çalınacak kapı. Hayır böyle yani. Bu benim için böyle bakılmalarını ben anlayabiliyorum. Çünkü onların kafası öyle çalışıyor. Yani böyle gittiğimde bunlar da bakıldı. Yani bunların hepsinin bir checklistleri var, bakıyorlar. Hani bu checkliste tık tık çentikler atılıyor. Aslında böyle güç dengelerinde kendi yanıma garantiler almışım ben. Kendimi korunaklı alanda yaşatmışım. Ve o korunaklı alanın dışına şey yaptığım yine saldırabilirler. Gücüm yetmeyebilir yani hani. Bunu sonra fark ettim, yapmışım yani. Çünkü bir diş hekimi arkadaşım eşinden ayrıldı oradan. Kadın küçük kentte herkes seni tanır yani. Emekli sandığı veya özel muayenehanede bir şey gelir olan parktaki arabalar kimindir? Bir küçük şehir öyledir, her şeyin bilinir yani. Kim kimdir, ne yer, ne içer. Ya kadın eşinden ayrıldı, ertesi gün bir önce hafta ailecek. Kutsalların bir araya geldiği mekanlarda bir araya gelmiş, yemişler, içmişler. Ertesi hafta adam kadına hemen taciz etmeye başlıyor ve bana çok kritik bir şey söyledi. Sen yıllarca burada tek başına nasıl yaptın dedi. Ben boşandıktan sonra ertesi gün hemen adamların mesajı değişti dedi. Yıkılmış kızcağız böyle birdenbire o evlilik korunaklı alanından çıkıp tek başına kadın olduğu günün ertesi ya. Yani böyle hızlı olunca da sarsılmış. Ben dedim yıllardır tek başına yaşıyorum. Başıma geliyor gelmiyor mu dedim. Yani geliyor ama ya altında kalıyorsun ya çok üzülüyorsun ya kişisel yaşıyorsun. Bizim şimdi olacak değil mi canım? Şimdi ne kadar güzel. Kendi içimde ne tutacağım? Anında bunu anlatabileceğim bir mecra, bunu anlat ifade edeceğim bir yer iyileşmemize çok iyi gelirdi yani. Yani orada hiç beklemediğim yerden adam bir gün eşini beni evime bırakacak. Benim o zaman arabam yoktu. Adam eşini şey yaptı. Beni eve bırakırken ne düşünüyorsun? Nasıl bir hayalin var dedi. Ya vallahi dedim. Şu mesela şu anda çıkıp gitmek bu şehirden dedim. Seni götüreyim istediğin yere dedi. Cümlenin arkasını tahmin ettim. Çevirdim geldim ve o adam sonra bana mesaj attı. Böyle gayet toplumsal konu bir alan. Yani senin yalnızlığında, solması anla. Direkt yolu arıyor. İki kadeh. Yani ama böyle o zayıf noktaları çok peşine düşmeye çalışıyorlar. Orada işte şimdi tabii çok bir şey, alakası yok. Şu an ben hakikaten güçlüyüz yani. Tek başına gücümden bahsetmiyorum. Ben o zaman da o adamın yani gereken şeyini, karşılığını verdim ama yetmiyor bu, biliyor musun? Böyle bunların hepsini bitirecek şey hepimizle ilgili bir şey. Yani meslek hayatında bunları çok görüyorsun. Yani cinsel olarak sözlü, fiziksel şey, şiddetler yaşıyorsun, taciz yaşıyorsun yani yaşıyorsun hepsi. Her, yaşamamış kadın yoktur yani bizim tıbbiyeden de. Yani öyle ben hiç yok öyle bir şey. Çünkü o zaman sen yani çok tehlikeli bir şey var hani bana niye yapmadı diyen bazı kadın arkadaşlarım. Hiçbir yok öyle bir şey sen. Yani yaşamadım diye bir şey yok. Yaşamışsındır. Ama sen farkında değildin. Yani öyle bir şey yok. Hepimizin çok ciddi o yüzden biz kadınlar bu kadar bir araya gelebiliyoruz değil mi? Bak beyan esasları inanmakla birlikte sadece benim arabam çalındı diyenlerden daha azmış yalan söyleme oranını. Niye biliyoruz? Çünkü bir kadın kolay kolay bana taciz ettiğinden bir toplumsal her şeyini alt üst edecek bir şey söylüyorsun. Yani arabamı kaybettim demiyorsun, para kaybettim. Pulsuzum, çulsuzum demiyorsun. Beni sınırlarımı aştı diyorsun ya. Yani ihlalden bahsediyorsun. Kolay bir şey mi bunu söylemek değil mi? Gel bunu da bir erkeklere anlat ya da anlayamayan arkadaşlarımıza anlat. Tabii ki çok açık ya yani. Evet. Ve bunlar dönüyorsun, geliyorsun. Hekimsin. Yani dedim ya tarihselliği tıbbiyenin hiyerarşik, militarist, eril Yani o yüzden buradan üstüne daha ekleyeceğim. Yani Türkiye Cumhuriyeti için de ulus devletin kendisidir. Öyledir. Yani tarihçisi bakın böyle amcalar falan şey o İttihat Terakki Kemalist bir kadrodan başlıyor. Yani Haydar Paşa'dan başlayan. Bakın ilk Kurtuluş Savaşı'nda başlıyor. Yani milli denilen ama bir yanıyla da çok ulus devlet. Çok Kemalist. Hepsi erkek. Bugün 2021 yılında konuşuyorum. Hala uğraşıyoruz, uğraşacağız ama. Yani meslek örgütüm de dahil erillikten azade değil. Onun da çünkü tarihler oralara dayanıyor. Çünkü o da o hiyerarşiden geliyor. Nasıl başhekim genelde kadın olur ya, işte erkek olur. Ay ne güzel söyledim, artık kadın oluyordu ya. Yani eş başkan eşitlikte falan da oluyoruz yani. Olacağız olacağız, oluyor. Bunları çalmaya başladık bu mayaları. Ne güzel dürtmüş sırıştı değil mi? Sevdim bunu. Yani hiç böyle kadınları nasıl yönetsel vasıflarda, kamusal alanda izin verilmiyorsa, demokratik alan dediğimiz kendi alanlarımızı, kendi ürettiğimiz mekanlarımızdır bunlar bizim. Burada da aslında bize yer yok. Nasıl yer yok? Yani kadınları çok yapmak istemiyorlar. Yaparsa da bu mesela profesör olacak yani. Başkanı profesör olmalı. Ama kalmayacak. Ben geçen dedim ki yani istemesek de istemesek de doğası gereği birkaç dönem sonra elimizdeki prof havuzumuz bitiyor arkadaşlar. Çünkü sonuçta sol, sosyalist, demokrat insanlar geliyor. Havuz bitti. Yeni sistemin inşasında yeni akademisyen arkadaşlarımız yetişmiyor. Prof olamıyor zaten. Yenilerde yokuz. Eskilerde bitti. İki dönem kuralı vardı. Ne yapacağız yani? Hani zaten teknik olarak da bizi zorlayacak bu süreç. İkincisi niye yani? Niye profesör? Gerek yok ama tabii bunu biz şimdi kendi içimizde böyle konuşamazken 35 bin üyeli bir odanın şeyinde hiç yapmam. Mesela bir adam gelmiş, sen kimsin, pratisyen hekimle mi? Ne işi var bu kızın yönetimde dedi. Ama böyle çok eski nesilden, çok hani bu eski nesille yeni nesil jenerasyon farkı da çok fark ediyor tabii ki yani. Onlar tam böyle o erkeklik şeyinin büyüklenme yani grandiyozisinden şeyindeler, zirvesindeler. Doktor ve erkek ve zamanın doktoru. Yani şey bir anlamda ekonomik anlamda da fena yani böyle şey zengin falan zenginleşmiş hep enler durumunda. O yüzden anlamıyorlar mesela pratisyen hekim nasıl yönetimde olur dedi. Maazallah düşün, benim düşündür o tabii ki. Pratisyen ve kadınlar falan da yönetsin yani. Herkes yönetebilir, hiçbir sıkıntı yok. Kolektif akılla yapılır yani. Zaten tek kişi yönetmesin yani mümkünse. Yani böyle geliyorsun. Yani hastanede yaşadıklarımız aslında var ya, diğerleri arasında çok yok. Biraz yumuşak geçişler var burada bize. Biz bunları biraz orada görmek istemiyorduk biliyorsun değil mi? Yani meslek örgütlerimizle şey o alanları birazcık partilerimiz, meslek oralara biraz dur dedik, korumak istedik çünkü devletle uğraşıyorsun, daha büyük şeyler uğraşıyorsun. Burası içimiz, burası tırnak içinde kendi ailemizi ürettiğimiz için, o aile için meselelere girmedik. Neyse ki bunlara da giriyoruz. Ya ben bugün farkında olmadan söyledim, tüm kağıttan kaplanları yok edeceğiz biz yani. Bugün çıktı o laf yani. Evet ya, hepsini mor yenilerimizi sokmaya başladık değil mi? Yani kadın olmak, kadın hekim olmak toplumsal rolümüzü çok değiştirmiyor. Özetle bunu söylemeye çalışıyorum. Azade değil hiçbir alan. Yani o patriarkanın izlerinden, erkeklikten her yerde iz var. Bizim emeğimiz oralarda da görünmüyor. Yani emek anlamında da çok görünmüyoruz biz. Ne kadar iş yapmışız. Arka plan hiç yok. Yani sadece tırnak içinde hekimler için bile bunu söyleyebilirim. Hiç hemşire ev arkadaşlarıma geldi. Bu tamam zaten emeğin en görünmez en dip yanı yani. Ötekiler falan dediniz. Yani her bu yurt edindiğimiz, her ürettiğimiz mekanın ötekisiyiz. Biz hep görünmeyenleriyiz. O yüzden yapacak bir şey yok. Göstereceğiz kendimizi yani. Ne yapalım? Mor iğneler elimizde. Neydi o çantalar? Biz gideriz. Yani bizim hikayesi çok benziyor yani ya. Hiç kadın hakim olmanda fark yok ya. Hiç seni saymıyorlar. Ben diyorum ki yönetim kurulu üyesiydim ya. Benim için dönüm noktasıdır mesela feminizm adına. Aman tanrım böyle masada, aynen bu masa gibi, kızlar hepsi bilir, çalışanlar hepsi bilir. Ben salı günü istemezdim. Konuşursun iş 24 saattir yani 4 yıl boyunca ben 7-24 odayla ilgili işler üretmek diye çalıştık. Kafam onunla meşguldü, zihnim. Masadasın, bunu dile getirdiğinde şaşırmışlardı. Bir kere ben zaten çok çalışmam lazım. İkna olması lazım. Ortamın, abilerimizin. Ben bu abilere, abiliği kaldıralım örgütlerde ne olur ya. Şeyde de var biliyor musun, asistanlıkta da abi kavramı var abla. Çok hiyerarşik, militarist bir durum. Asistan bir alt, biz asistanlık yapma uzmanlıkta abi abla var orada da. İki ay önce başlayan kıdemlidir abla. Yani aynı. Abilerle uğraşmıyor. Yani hiçbirinin ablası da olmayalım zaten. Aynı şeyi öyle yapalım. Ben pratisyenim. Alan yok yani. Peh yani genel cerrahi hocası. Hocalar uçuşuyor yani. Titirler havada uçuşuyor. yok. Neyse pratisyen. yok. Bak çok samimi söylüyorum. Bu ortamda ise ama hakikaten görüntü falan bir şeydir. Bir dikkat çeker. Yok. Ben hep diyorum 1,5 metre kara bir kız oturdu oraya. ne pratisyen ne bir de Kürt. Ne dese ağzından yakalayacaklar. Eller böyle duruyor. Tıp bayramında mesela plaket vereceğiz. Bir öneri sunacağım. O kadar bariyerler var ki yani. O bariyerler bize yerleştirilmiş bariyerler. Yani o masada kendimle ilgili en, evet ya, kadın olmanın en zor olduğu, hissettiğim yer orasıydı. Bak bunca yıl ömrümde. Çünkü şöyleydi, cephede tek savaşçıydı. yani savaşı sevmem ama orası bir cepheydi ya. Bildiğin cephe yani. Ve bir şiddet de vardı ve görünen bir şey değil. Ve orada var olmaya çalışıyordum. Bir de biz kadınlar olarak bayağı iyi gidiyoruz. Orada bizim kadınlarla birlikte bir şey hissettirmeye çalışıyorum. Ben zaten kadın özgürlük hareketinin çok özne olduğu bir gelenekle büyüyorum, gelmişim. Kadınlar gündem olmuş dünyada. Yani bu özgüven de var ama bir yandan orada kalıplar duruyor. Böyle küt diye çarpıyorsun yani. Ben birazdan göreceğiz o polis bariyerleri falan. Kolay yani. bariyerler çoktu yani. Karar aşamalarında aynı şeyi söylüyordum, abimiz geliyordu. O konuşunca hemen alınıyordu. Hatta bazen o abiler tam sen konuşacağım böyle a derken havada cümlen kesiliyor. O konuşmaya başlıyor. Bitiyor. Ama artık biz ne yapıyoruz? Fark şurada. O abiye dönüp diyorsun ki özgüvenle ve bu güçle, işte kadınların güçlenmesiyle ilişkili bir şey. Tek başına bir şey değil. Tek başına cesurluk falan diye bir şey yok. Ben inanmıyorum yani. Dönüyorsun. Aynı şeyi söyleyecektim. İzin verdiğini, sen de onun yaptığını o masada açıklayabilen, müdahale eden yere gelebiliyorsun. Ben hep diyorum masada ilk gün böyle bir gerçekten vurdum ama bu arada. Masaya vurduğum gün çok şeydim, başa çıkamadım yani. Taciz meselesi var onur kurullarında tartışılan. Nasıl olur konuşulurken ben kendimi masada, bunları konuşacaksak ben yokum dedim bu masada dedim. Yani sorular kötü sorular ve ben dışarı çıkıp kadın olarak dolaşamam, kadın hakları diyemeyiz. Meslek örgütünde böyle bir şey sorumluluğunu almaz. Alamaz yani. Sonra yani böyle aşındırdık. Neler nelerden geldik. Yani karar alma mekanizmalarında, herhangi bir işin görünürlüğünde. Ben şu aşamada da ne olduğunu düşünüyorum. Biliyor musun? Sakıbı anlamı. Tamamen tüm örgütleri düşün. Ben biraz bu işe önceden başlamış siyasal hareketler kısmen hariç. Şu an gördüğümüz, tanık ettiğimiz bu zemindeki tüm hareketlerin akımın havasına kapılmış, bir akımın havasına kapılmışlık var. Moda mı deniyor ona? Yani dönemin şeyi gibi, aslında erkekler çok istediklerinden değil. Biz gördüğünüz gibi örgüt olarak her yerde kadınlar artık var. Argümanı biraz henüz gerçekçi değiliz yani. Kadın örgüt olmanın yerleri öyle bir şey değil. Yani temsiliyetleri almamız kıymetli, çok kıymetli. Bu bizim açımızdan bir aşama. Olabiliyoruz ama yetmez yani. Bağımsız kadın örgütlenmesi özgün. Kadın hareketlerinin en güzel, kadın hareketine niye güveniyorum? Kadın hareketi kadınlık bölmez, hiyerarşi onu bölmez. Bütüncül bakar. Ben bunu her yer, yani bizim mücadelede de söylüyorum. TTB içinde de diyorum. Bölünmüş mücadele kadınsız değildir. Yani kadınlıktan uzak bir şeydir, erkektir. Yani mesela bir hemşire sorunu, doktor sorunu ayıramazsın yani. Ayırdığın zaman o elitizm, o hiyerarşiye giriyorsun. Yani bunlar, ben zaten iktidar alanları, hani bu iktidar alanlarını yok etmediğimiz sürece sağlık alanında da sözün iktidarı bizde, farkında mısınız? Farkındasınız. Biz bir de havalıyızdır böyle yani, elitiz falan yani. Var yani, bende de var ya, hepimizde var. Böyle bir şey, o toplumsal kavga, böyle bir şey var yani dipten böyle bizi. Bir pof poflayan, değil mi? Biz söz iktidarı, deneyim iktidarı, işte meşruluk alanlarının iktidarı, bunların hepsi bizi böler ve o yüzden kadın hareketiyle bir cümleyi nereden kurduğumuz önemli. Kadın hareketiyle buluşmayan hiçbir şey kazanamaz. Evet, bu cümleyi söylemem gerekiyordu. Neden? Kürtajla ilgili bir cümle kuralım. Bunu tartıştık daha önce çünkü ben de böyle... Ne diyor bizim, yani benim biraz böyle hani şey, dili vardır ya, geleneksel bir dili, işte kürtaj hakkı, kadının ne der, korunma yöntemleri diye bahseder, kontrasepsiyondaki doğu şeyin engeller der, öyle bir sağlık alanı dilinden, Dünya Sağlık Örgütü ve makale dillerinden öğretilmiş ve öğrenilmiş çeviriler ve belirli şeylerin dili üzerinden ezber bozmayan bildiğimiz kalıplar, bir güvenlik sınırındaki kalıplarda söz kuruyoruz, alışmışız. Bir de biz ne desek de dinleniyor zaten. Bir de şey var ama mesela kürtaj meselesiyle ilgili bir şey söyleme yetmez. Yani kürtajı sadece bir sağlık hizmeti, bir kamusal hizmet olduğunu söylemek yetmez. Kürtajla ilgili, yani eğer sen kürtaj meselesini kadın özgürlük hareket özgürlüğüyle birleştirmezsen, benim bedenim benim kararıma getirmezsen, o orada spiral olarak kalır işte. Tel olur yani sende. Yani demek istediğim bu. Mesele tıbbi, medikal ya da bir sadece sağlık hizmeti hakkı, insan hakkı gibi değil. Bir şeyle buluşacak, bir üst cümleye şey işte, kadın ölümleri, sadece kadın cinayetleri, bahsettiğimiz erkek şiddeti değil. Mesela anne ölümleri, önemli bebek ölümü ve anne ölümü, hani uluslararası bize öğretilmiş şeydeki ülkelerin gelişmişlik düzeyinde. Sen anne ölümlerini, anne ölümü rakamları şöyle, bu ülkeleri bla bla sağlık hakkını şöyle gösterir, gelişmişlik demem mi önemlidir? Önlenebilir her ölüm cinayettir demek mi? Bu başka bir şey olur. Bu bizi kadın özgürlük hareketiyle birleştirir. Sözlerimizi de böyle kurmamız gerekiyor. Yani meslek hastalarımızla da konuşurken, toplumsal düzlemde bir aradayken konuşurken birleştiren, dilimizle, sözümüzle, eyleyişimizle daha çok yolumuz var. Yani böyle birbirimizi dürteceğiz mesela. Bu farkındalıkları üretmek çok kıymetli. Biz de böyle öğrene öğrene, birbirimize öğrete öğrete gidiyoruz. Eklene eklene, telliye telliye gidecek bu işler yani. O yüzden önemli. Ben de, kadın hareketi kesinlikle özgün ve özerk olmalı. Karışmayacaksın. Evet. Kesin.